Ayrım 33, sayfa 492. Sonra sıra Kar Prensi'nin ilahi anına geldi. Kırmızı siyah üniformalar giymiş birkaç adam öne çıktı. Ellerinde hiçbir şey olmamasına rağmen borazan, suona, tuba ve pirinç gonglar çalan çalgıcılarmış gibi davranmaya başladılar. Kimisi sanki borazan çalarmış gibi yanaklarını iyice şişirdi. Gong çalarmış gibi yapan çalgıcı sol elini omuz hizasına kaldırıp sağ eliyle hayali gonga vurmaya başladı. Her üç adımda bir gonga vuruyor, hayali gongdan çıkan sesli nameler sanki çok uzaklardan duyuluyordu. Wang kardeşler bacaklarını yay gibi gerip sıçradılar. Kar pazarındaki halkı birden kısa bir süre sessiz alışverişlerini durdurdu. Bellerini doğrultup gözlerini diktiler. Kolları iki yanlarına sarkık bir halde ayakta dikilip Kar Prensi'nin geçit törenini izlemeye başladılar. Bu tanıdık ve tanımadık yüzlerin rengi karın parlaklığı içinde daha da belirginleşti. Kırmızı olanlar hünnap, kara olanlar kömür, sarı olanlar balmumu, yeşil olanlarsa taze soğan rengini aldı. Elimdeki asayı kalabalığa doğru salladım. Kalabalık bir an huzursuz bir şaşkınlıkla sarkık ellerini havaya kaldırıp sallamaya başladı. Ağızları çığlık atıyorlarmış gibi kocaman açıldı ama kimse çığlık atmaya yeltenmedi. Ya cesaretleri yoktu ya da canları istemiyordu. Rahip Men'in bana verdiği kutsal görevlerden biri de ağzını açıp ses çıkaranların ağızlarını ya da yüzlerini elimdeki asanın ucunda bulunan kaseye kapatmaktı. Ardından asamı hızla geri çekince ses çıkaranın dilini de dışarıya çekmiş olacaktım. Bu sessiz çığlıklar atan kalabalığın arasında annemle büyük ablamı gördüm. Şazahua ve Simaliyang da yanlarındaydı. Memelerine sütyen takmamış olan keçimin ağzında bir ağız maskesi vardı. Beyaz pamuklu kumaştan dikilmiş, kuni biçimde bir ağız maskesi geçirilmişti ağzına. Yine aynı kumaştan yapılmış olan ve maskenin iki yanına tutturulmuş bir kuşak keçimin kulaklarından geçip başının arkasında bağlanmıştı. Kar Prensi'nin ailesi bile konuşma yasağına uymak zorundaydı. Bir keçi bile istisna olamazdı. Asamı bizimkilere doğru sallayınca kollarını kaldırarak beni selamladılar. Şeytan zekalı Simaliyang ellerini iki gözünün kenarında boru gibi birleştirip sanki dürbünle beni izlermiş gibi bir hallere girdi. Şazavuva'nın yüzü denizin derinliklerindeki bir balık gibi parlıyordu. Kar pazarında envai çeşit şey satılıyordu. Satılan mallar türlere ayrılıp kendi pazarlarını kurmuşlardı. Sessiz ve onurlu bekçimin gözetiminde sandalet pazarına girdim ilk. Burada adı üstünde sandalet satıyorlardı. Bu yumuşak kasır otundan yapılmış sandaletlerle Gavimi Kuzeydoğu bucağının köylüleri bütün kışı geçiriyorlardı. Beş oğlundan dördü savaşta ölmüş ve sağ kalanı da kürek cezasına çarptırılmış olan Hu Tiang Gui, söğüt tılından bir bastonu dayanmıştı. Çenesinden buz parçaları sarkıyordu. Başına beyaz bir kumaş parçası sarmış, omzuna yırtık pırtık kenevirden yapılmış bir heybe asmıştı. Belini büküp iki kara parmağını uzatarak köyün yetenekli sandalet ustalarından Kui Huangshan'la pazarlık yapıyordu. Kui Huangshan üç parmağını uzatıp Hu Tianguyi'nin iki parmağını üzerine bastırdı. Hu inatçı bir tavırla iki parmağını tekrar onun üç parmağı üzerine koyunca Kui de yine üç parmağıyla karşılık verdi. Parmaklar böyle alt alta üst üste 3-5 kez gidip geldikten sonra Kui elini geri çekip yüzüne hayal kırıklığını belirten acıklı bir ifade takındı. Sandaletlerini dizdiği teli açıp içinden henüz yeşermemiş hasır otundan yapılmış kalitesiz bir sandalet çıkardı. Hu Tiangki ağzını açıp kapayarak sessiz bir şekilde kendi öfkesini dile getirdi. Sonra göğsüne vurup önce göğe sonra da yere baktı. Onun bu hareketi yaparak ne yaptığını tam kestiremedim ama aklımdan bir sürü şey geçti. Sonra elindeki bastonla sandalet yığınını karıştırıp balmumu sarısı bir çift sandalet seçti. Bu sandaletler daha kaliteli görünüyordu ve altları daha sağlamdı. Kui, Hu'nun bastonunu itip dört parmağını gösterdi. Parmaklarını hiç kıpırdatmadan Hu'nun yüzüne doğru tutuyordu. Hu Tiangui bir kez daha göğe bakıp eliyle yeri işaret etti. Bu hareketleri yaparken omzuna astığı heybesi de onunla birlikte oyun içinde hareket ediyordu. Sonra yere eğilip seçtiği sandaletlerin bağcıklarını çözdü. Sandaletleri şöyle bir sıktı. Ayağını kaldırınca kendi eski püskü, üzeri plastik tabanından koptu kopacak ayakkabıları ayaklarının önüne uzanıverdi. Bastonuna dayanıp titreyen kara ayaklarını sandaletlerin içine soktu. Ardından yamalı cebinden buruşuk bir banknot çıkarıp Kui Hongshan yüzüne fırlattı. Kui çok kızmıştı. Sessizce küfredip ayaklarıyla öfkeyle yere vurdu. Sonra eğilip o buruşuk banknotu yerden kaldırdı. Eliyle şöyle bir düzelttikten sonra bir ucundan tutarak çevredekilerin görmesi için havaya kaldırdı. Çevredekilerin kimi anlayışla başlarını salladı, kimi de aptal aptal sırıttı. Utanguyi bastonunu taktuk diye sürüyerek tahta gibi sert bacaklarıyla yoluna devam etti. Kui Huangshan'ın o yetenekli koca ağzı ve parmaklarından tiksinmiştim. İçimden bir şey onun öfkeden kudurup ağzından bir şeyler yumurtlamasını öyle çok istedi ki, böylece bana kısa bir süreliğine de olsa verilmiş olan o yetkiyle yanına gidip asamı yüzüne geçirecek ve onun o uzun dilini çekerek dışarıya çıkartacaktım. Ama o kadar akıllıydı ki içimden geçeni okumuş olacak. Kui Huangshan o pembe banknotu görünüşe göre çoktan hayali hazırda olan direğin üzerinde asılı duran bir çift sandaletin içine koydu. Sandaletleri direkten aşağı indirince sandaletlerin içinin renk renk kağıt paralarla dolu olduğunu gördüm. Kui Huangshan elini kaldırıp etrafındaki sandalet ustalarını işaret etti. Ustaların hepsi bana yaltaklanan ifadelerle bakıyordu. Ardından içi para dolan sandaletlerini işaret edip sandaletleri büyük bir saygıyla bana doğru fırlattı. Sandaletler karnıma çarpıp bomba gibi ayaklarımın önüne düştü. Üzerlerinde sanki birazdan kırkılmayı ya da kesilmeyi bekleyen aptal, şişman ve tüylü koyun resimlerinin olduğu onlarca banknot sandaletlerden dışarıya fırladı. Yola devam ettim. Yol boyunca içi para dolu pek çok sandalet daha fırlatıldı önüme. Yiyecek pazarına geldiğimizde 6. zoonun dul kalan karısı Fang Meiyuha düz bir tavada canla başla etli çörek kızartıyordu. Oğlu ve kızı buğday saplarından yapılmış bir taburenin üzerinde oturuyordu. Üzerlerine bir yorgan almışlardı. 4 küçük göz yuvalarında dönünüyordu durmadan. Kadının sobanın önüne koyduğu birkaç kırık dökük küçük masanın etrafında 6 tane iri kıyım hasır satıcısı vardı. Adamlar masanın yanına çömelmiş, kütür kütür çörek ve sarımsak yiyorlardı. Çöreklerin iki tarafı da iyice kızarıp kahverengiye dönmüştü. Çörekler çok yağlıydı. Bir ısırık aldığınızda çörekten kırmızı yağlar akıyordu. Çörekler çok da sıcak görünüyordu. Adamların ağızlarından gelen cızırtıları duyabilirdiniz. Yandaki tezgahlarda çörek, börek ya da lavaş satan seyyar satıcıların hiçbir müşterisi yoktu. Yalnız kalmış tencere ve tavalarını dövüp kıskanç bakışlarla 6. zaonun dulunun tezgahını süzüyorlardı. Tahterevanım oradan geçerken Fang Meiyuha üzerine banknot iliştirdiği bir çöreği yüzüme nişan alarak amma girişi güzel bir şekilde fırlatıverdi. Ben hemen başımı eğince çörek Wang Kongping'in göğsüne çarptı. Dul kadın yüzünde özür dileyen bir ifadeyle ellerini yağlı bir beze sildi. Solgun yüzüne iyice gömülmüş gözlerinin etrafında mor halkalar vardı. Uzun boylu ve sıska bir adam canlı tavuk satılan bir tezgahtan öne doğru çıktı. Tavuklar korkuyla bağırıştı. Tavuk satan yaşlı kadın adama doğru birkaç kez başını salladı. Adamın çok kendine özgü bir yürüyüşü vardı. Kalas gibi ve ritmik bir şekilde yürüyor, attığı her adımda omuzlarını silkiyordu. Birden yere kök salacak sandım. Yaşamak zor öğretilir tarikatının müritlerinden Zhang Tianchi'ydi bu adam. İnsanlar ona kutlu Zhang derlerdi. Çok tuhaf bir mesleği vardı. Ölülere köylerine dönerken eşlik ediyordu. Ölüleri ayağa kaldırıp yürütebilmek gibi tanrı vergisi bir yeteneği vardı. Goemi Kuzeydoğu bucağından biri ne zaman bucağın dışında ölse ölen kişinin ailesi onu kiralayıp ölülerini eve geri yürütürlerdi. Başka yerlerden bizim bucağa gelip ölenlerin aileleri de onu kiralarlardı. Ölüleri ayağa kaldırıp onları binlerce, on binlerce kilometre yürütebilen bir adama kim saygıda kusur edebilirdi ki? Zhang Tianchi'nin vücudundan her zaman çok tuhaf bir koku yayılırdı. Onu gören en vahşi köpek bile o kibirli kuyruğunu iki bacağının arasına sıkıştırıp koşarak oradan uzaklaşırdı. Zhang, dulun sobasının önündeki taburelerden birine oturup iki parmağını kaldırdı. Dulla aralarında yaptıkları el işareti çok geçmeden açıklığa kavuştu. Zhang iki parmağını kaldırarak iki fırın çöreği kastetmişti. İki ya da 20 çörek değil, tamı tamına 50 çörek. Dul telaşla çörekleri hazırlamaya koyuldu. Daha bu sıska ama kocaman bir midesi olan müşterisini görür görmez yüzü parlamaya başlamıştı. Yanındaki tezgahlarda duran seyyar satıcıların gözlerinde ise yeşil yeşil ışıklar çakıyordu. Birden ağızlarını açacaklar diye heveslendim. Ama kıskançlık bile onları ağızlarını açtırtamadı. Zhang Tianchi sessizce oturup gözlerini çörek hazırlayan kadına dikti. İki elini sakince dizlerinin üstüne koydu. Belinden siyah bez bir çanta sarkıyordu. O çantanın içinde ne olduğunu kimse bilmiyordu. Zhang sonbaharın sonlarına doğru büyük bir iş almış, ve Goyum'un kuzeydoğu bucağının Ayiku köyüne gelip üzerinde yeni yıl resimleri olan parşömen tomarları satan bir seyyar satıcının ölüsünü ta Guangdong'daki köyüne geri götürmüştü. Adamın oğluyla ücret konusunda anlaştıktan sonra adresi almıştı. Adamın oğlu da gelmeden önce yola çıkıp ikisini karşılayacaktı. İnsanlar iki nokta arasındaki dağ silsilelerini düşündükçe Zhang Tianchi'nin hiç geri dönemeyeceğini savdılar. Ama geri dönmüştü işte. Hem de görünüşe göre daha yeni geri dönmüştü. O siyah çantanın içindeki paraydı galiba. Hazır sandaletleri parçalarının tatlı patates kadar küçük, şişmiş ayaklarıyla öküz boynuz gibi kemikli ayak bileklerini ortaya çıkarmıştı. Takla böceğinin kız kardeşi olan Şaşı Hua, kucağında büyük beyaz bir lahanayla Tahtirevan'ımın yanından geçti. Kara gözleriyle bana cilveli bir bakış attı. Elleri soğuktan kıpkırmızı olmuştu. Şaşı Hua, altın çağının dul karısının tezgahının önünden geçerken dulun eli deli gibi titremeye başladı. Bakışları çarpışınca bu iki yeminli düşmanın gözleri kıpkırmızı oldu birden. Ama kocasını öldüren kadını görmek bile bu dul kadının kar pazarının konuşma yasağını delmesi için yeterli değildi anlaşılan. Ama ben dul kadının öfkeyle kaynamaya başladığını görebiliyordum. Öfke beni işten alıkoyamaz. İşte dulun hayattaki en güçlü noktası buydu. Dumanı tüten, fırından yeni çıkmış çörekleri büyük seramik bir kaba koyup Zhang Tianchi'nin önüne bıraktı. Zhang Tianchi birden elini uzattı. Dul kadın onun ne istediğini anlayamadı bir an. Ama hemen ardından bu elin ne anlama geldiğini çözüverdi. Yağlı eliyle sanki bu dikkatsizliği için özür diler gibi alnını kaşıdı. Bir kavanozun içinden iki baş büyük mor sarımsak alıp Zhang Tianchi'nin eline bıraktı. Ardından küçük siyah bir kase alıp içine acı susam yağı koydu. Bu da özel ikramımızdır der gibilerinden kaseyi adamın önüne koydu. Bu ikramdan hiç de hoşnut olmayan hasır satıcıları mavimsi bakışlarını kadının üzerine dikip onun Zhang Tianchi'yi kayırmasını eleştirdiler. Zhang Tianchi çöreklerin soğumasını beklerken halinden memnun ve yavaş hareketlerle sarımsakları diş diş ayırmaya başladı. Ardından daha soymadığı sarımsakları büyüklüklerine göre masanın üzerine dizdi. Sarımsaklardan oluşan bir manga oluşturmuştu sanki. Sonra yine hiç acele etmeden sırayı bozmasınlar diye ebatları birbirine yakın olan sarımsakların yerini değiştirdi. Onlardan çok nizami bir manga yapmak istiyordu sanki. Tahterivan'ım lahana pazarına doğru yol alırken arkama dönüp bu tuhaf adama bir kez daha baktım. Çörekleri yemeye ancak şimdi başlıyordu. Börekleri inanılmaz bir hızla midesine indiriyordu. Buna yemek yeme denmezdi. Daha çok koca ağızlı bir kavanozun içine bir şeyler tıkıştırmaya benziyordu. Kar pazarındaki devriyimi başarıyla tamamladım. Sessizlik ordusu beni pagodanın önüne götürdü. Wang kardeşler Tahtirevan'ı yere bırakıp beni dışarıya çıkardılar. Ayaklarım öyle uyuşmuştu ki yere basmak istemiyorlardı. Tahtirevan'ın içinde onlarca çift sandalet ve biraz da kirli banknot vardı. Bu paralar Kar Prensi'ne adanmış paralardı. Hepsi benimdi. Kar Prensi'ni oynayan bana adanmışlardı. Şimdi geriye dönüp baktığımda kar pazarı denilen şeyin aslında bir kadın festivali olduğunu düşünüyorum. Kar yorgan gibi örttüğü toprağı nemlendirmiş ve beslemişti. Kar aslında hayatın suyuydu. Doğurganlığı ve bereket simgeliyordu. Kışın sembolü baharın habercisiydi. Kar yağmıştı ya, bahar da karın ardından dört nala koşan bir at gibi gelecekti. Pagodanın altında küçük, sessiz bir meditasyon odası vardı. O da ne bir tanrıya ne bir ölümsüze adanmıştı. Ne de içeride onlara ait bir şey vardı. Tüm adaklar dışarıda yapılıyordu. Odanın içinde hoş kokulu tütsüler yanıyordu. Buhurdanın önünde içi, el değmemiş, bembeyaz karla dolu olan ahşap bir kazan vardı. Kazanın arkasında kare şeklinde bir tabure vardı. İşte bu kar prensinin tahtıydı. Tahta oturur oturmaz birden aklıma kar prensinin en son ve beni en çok heyecanlandıran görevi geliverdi. Rahip Men odayı dışarıdan ayıran beyaz tül perdeyi hafifçe aralayıp içeri girdi. Beyaz saten bir kumaşla yüzümü örttü. Bana daha önce anlattıklarından bu görevi yerine getirirken yüzümdeki örtüyü açmamam gerektiğini biliyordum. Onun hafif adımlarla odadan çıktığını duydum. Odada sadece benim nefes alışverişlerim, kalbimin atışları ve tütsülerin yanarken çıkardığı sesler vardı. Dışarıdansa insanların ayakları altında ezilen karın sesi geliyordu. İçeriye zarif adımlarla bir kadın girdi. Başımı örten saten yarı şeffaf olduğundan kadının uzun ve şişman vücudu belli belirsiz seçebiliyordum. Kadının vücudu yanmış domuz kılı kokuyordu. Bu kadın Talan şehrinden olamazdı. Büyük ihtimalle Kumlu Tepe köyünden geliyordu. O köyde saç fırçası yapan bir el işi atölyesi vardı. Ama kadın nereden geliyorsa gelsin kar prensi tarafsız olmak zorundaydı. İki elimi de hemen önümde duran içi kar dolu kazana kaldırdım. Kutsal kar, ellerimin kirini yıkayacaktı. Sonra ellerimi kazandan çıkarıp kadına doğru uzattım. Kurallara göre yeni yılda hamile kalmak ve memelerinin sütle dolmasını isteyen sağlıklı canlı memelere sahip olan kadınlar bluzlarını kaldırıp memelerini kar prensinin uzanmış ellerine göstermek zorundaydılar. Her şey olması gerektiği gibi gidiyordu. Bir çift sıcak ve yumuşak meme benim soğuk ellerimdeydi işte. Birden başım dönmeye başladı. Mutlu bir sıcak akıntı önce ellerime, hemen ardından da hızla tüm vücuduma yayıldı. Kadın kontrolsüz bir biçimde nefes almaya başladı. Sonra işte o bir çift sıcak güvercini andıran memeler elimde çok kısa bir an durduktan sonra uçup gitti. O ilk memeler daha doyasıya dokunamadan uçup gidince biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Ellerimi temizlemek ve kutsamak için bir umutla yeniden kara daldırdım. Bir sonraki memenin gelmesini sabırsızlıkla beklemeye başladım. İkinci çift geldiğinde onların elimden bu kadar çabuk gitmesine izin vermeyecektim. Memeler gelir gelmez sert ellerimle hızla kavrayıverdim onları. Çok küçük ve zariftiler. Yumuşak desem yumuşak değil, sert desem sert değil, sanki fırından az önce çıkmış çörek kıvamında memelerdi. Onları göremesem de onların beyaz, bembeyaz, kar beyazı olduğunu biliyordum. Pürüzsüz ve parlaktılar. Uçları ufak mantarlar gibi küçüktü. Onları kavrayınca içimden sessiz bir dua okudum. Bir sıkım, nur topu gibi üçüz oğlanlarım olsun. İki sıkım, sütün çeşme gibi aksın. Üç sıkım, sütün sabah çiği gibi tatlı olsun. Kadın alçak sesle inlemeye başlayınca hızla kendini geri çekip uzaklaştı. Onun hesabım daha kapanmamıştı. Duygularım ağır bir darbe aldı. Çok kötü hissediyordum. Kendimi cezalandırmak için ellerimi kazanın en dibine kadar bastırdım. Ellerim kazanın kaygan dibine değince ellerim ve kollarımın yarısı uyuştu. İyice hissizleşinceye kadar ellerini dışarı çıkarmadım. Kar prensi o saf ellerini şimdi de Kavim Kuzeydoğu bucağı kadınlarının kutsanması için kaldırıyordu. Ellerim bir çift sarkık ve yerinde duramayan memeye değinceye kadar kendimi çok üzgün hissettim. Onlara dokununca önce inatçı tavuklar gibi kesik kesik gıdakladılar. Sonra tüyleri diken diken oldu. O iki bitkin meme ucunu parmaklarımın arasına sıkıştırıp hemen ağzından ellerimi geri çektim. Kadının ağzından gelen pas tadı saten örtüyü geçip yüzüme vurdu. Kar prensi kimseyi kayırmaz, tüm dileklerin gerçek olsun. Oğlun olsun istiyorsan bir oğlun olsun. Kızın istiyorsan kızın. Sütünü bol mu alırsın? Buyur hepsi senin. Memelerin sonsuza dek sağlıklı olsun ama gençliğinin baharına geri dönmek istiyorsan kar prensinin elinden bu konuda hiçbir şey gelmez. Dördüncü çift öfkeli ve her an patlamaya hazır bıldırcınlara benziyorlardı. Kahverengi tüyleri ve sert gagaları vardı. Boynu kısa, kalın ama çok güçlüydü. O sert gagalarıyla avuç içlerimi gagalayıp durdular. Beşinci çiftin içinde sanki iki yaban arısı kovanı gizlenmişti. Neresini sıksam oradan bir vızıltı geliyordu. Yaban arıları memelere çarptıkça memelerin yüzeyi alev alev yanmaya başladı. Ellerim karıncalanınca onlara bütün iyi dileklerimi sundum. O gün yaklaşık olarak 120 çift memeyi elledim. Memeler hakkındaki duygu ve izlenimlerim kat kat arttı. Sanki bir kitabın sayfalarını çeviriyordum. Ama tek boynuzlu bir at bütün bu izlenimlerimi bir anda parçalayıverdi. Bu ufaklık bir gergedan gibiydi. Her şeyimi alt üst etti. Hafıza bankamda büyük bir deprem oldu. Vahşi bir boğa gibi sebze bahçeme girdi. Çişmiş ve duyarlılığını yitirmiş ellerimi kar prensinin görevlerini yerine getirmesi için uzatıp bir sonraki memeyi bekliyordum. Memeler gelmedi ama çok tanıdık bir kıkırdama duydum. Kırmızı bir yüz, kıpkırmızı dudaklar, fasulye tanesi kadar iki küçük kara göz. Tek memeli ihtiyacın. Bu genç ve işveli kadının yüzü birden zihnimin derinliklerinden su yüzüne çıktı. Sol elimle iri bir sağ memeyi elledim. Sağ elimse sadece boşluğa dokundu. İşte o zaman tek memeli ihtiyacının geldiğinden emin oldum. Yemeklik susam yağı satan bir dükkan işleten bu Şendul, sınıf çatışmasının kızıştığı dönemde yapılan kitlesel bir forumda neredeyse vurulacaktı. Daha sonra köyün en fakir adamına ne altında yatacak bir çatısı ne de bir karış toprağı olan tek gözlü funkçin denilen bir dilenciye vardı. Şimdi yoksul bir çiftçinin karısı sayılıyordu. Kocasının tek bir gözü, kendinde tek bir memesi vardı. Bundan daha iyi bir eşleşme yapılamazdı. İhtiyar cin gerçekte yaşlı bir kadın değildi. Onun o sevişirken kullandığı eşsiz teknikler köydeki erkeklerin arasında ağızdan ağıza dolaşıyordu. Bunu benim de birkaç kez birkaç yerde duymuşluğum vardı. Memesini sol elimle tutuyordum. Birden sağ eliyle sol elimi tutup memesine kadar elime de rehberlik etti. İki elimle onun aşırı büyük memesini tutarken memesinin ağırlığını daha iyi tarttım. Onun rehberliğinde memesinin her bir santimetresini iyice öğrendim. Bu meme kadının göğsünün sağ tarafında yalnız başına heybetle dikilen bir dağdı. Memenin üst yarısı yatıştırıcı bir yamaçtı. Alt yarısı ise hafifçe sarkmış bir yarım küreydi. Bu şimdiye kadar dokunduğum en sıcak memeydi. Aşılanmış bir horoz gibi yanıyordu. Öyle sıcaktı ki neredeyse ateş alacaktı. Pürüzsüz bir kaygınlığı vardı. Pürüzsüz bir kayganlığı vardı. Eğer o kadar sıcak olmasaydı daha da kayganlaşırdı. O sarkık yarım kürenin ucu devrilmiş bir içki kadehi gibi uzanırken birden hafifçe kalkarak bir meme ucuna dönüşüyordu. Meme ucu plastik bir mermiyi andırıyordu. Bazen yumuşak, bazen de sertti. Avuçlarıma pek çok serin damla bıraktı. Aklıma birden güneye ipek satmak için gitmiş bodur bir köylünün dedikleri geldi. İhtiyacının papaya gibi şehvetli bir kadın olduğunu, dokunulduğu an beyaz sıvılar akıttığını söylemişti adam. Papaya denilen meyve ihtiyacının memesine mi benziyordu yani? Şimdiye kadar hiç papaya görmediğimden elimdeki bilgilerden yola çıkarak papayanın çok çirkin ama ölümcül derecede çekici bir meyve olduğunu çıkardım. Kar prensinin okutsal görevi ihtiyacının tek memesi tarafından yavaş yavaş yoldan çıkarıldı. Elim bir sünger gibi memesindeki tüm sıcaklığı çekiyordu. O da elimin okşamaları altında halinden çok memnun görünüyordu. Küçük bir domuz gibi inerken başımı tutup memesine dayadı. Alev alev yanan memesi yüzümü yaktı. Fısıltıyla şöyle mırıldadığını duydum. Sevgili oğlum, canım oğlum benim. Kar pazarının kuralı sonunda bozulmuştu. Tek bir kelime bile felakette davetiye çıkarmak demekti. Rahip Min'in kapısının önündeki boş alana çimen yeşili bir cip park etti. Üzerlerinde beyaz pamuklu nişanları olan haki üniformalı 4 güvenlik polisi cipin üzerinden atladı. Pars gibi çevik hareketlerle odanın içine girdiler. Birkaç dakika sonra bileklerinde gümüş rengi kelepçeler olan Rahip Min'i ittirerek tekrar göründüler. Rahip Min tek kelime bile etmeden üzgün bakışlarla bana baktıktan sonra itiyatkar bir şekilde cipe bindi. 3 ay sonra gerici bir tarikatın lideri olan Men Sheng Wu yani Rahip Min bir dağın yamacına gizlenip ateş ederek casuslara sinyal verdiğinden dolayı ilçedeki büyülü köprünün altında vurularak öldürüldü. Rahibin kör köpeği karda cipin arkasından koşarken cipteki bir keskin nişancı tarafından kafasından vurulup yere serildi. Ayrım sonu sayfa 504.